Ayrım 4.
Yunanistan'a şöyle bir bakarsak, toprak bakımından oldukça yoksul ama deniz kıyısı bakımından çok zengin bir ülke ile karşılaşırız. Sayısız sömürgeleri bu ülkenin çevresinde çok geniş bir çember meydana getirirdi. O çağlarda barbar sayılmayan evrenin tümü de adeta bu çemberin içine girerdi. Sicilya'yı ya da İtalya'yı istila eder etmez, oralarda hemen bir takım milletler meydana getirirdi. Karadeniz limanlarına, Ön Asya kıyıları ile Afrika kıyılarına uğrayan gemilerdeki insanlar da aynı şeyi yaptılar. Yeni yeni milletlere komşu olan Yunan şehirleri de daha bayındır, daha zengin bir hal aldı. Bundan başka daha hoş bir şey vardı ki, o da sayısız adaların adeta ileri mevziler gibi Yunanistan'ı çepeçevre çevirmiş olmasıydı. Yunanistan'ın ikbalini sağlayan bunca nedenleri, bütün evrene sunduğu bunca eğlenceleri, bütün kralların sungu gönderdiği bunca tapınakları, insanların katılmak için dünyanın dört bir yanından akın akın geldiği bayramları, bütün insanların merakını çeken kahinleri, nihayet zevk ve sanatın en üstün noktasına vardıklarını gösteren yapıtları, evet bütün bunları aştık diyebilmesi için kişinin bunların hiçbirinden haberi olmaması gerekir. Konu 8. İskender üzerine, onun aldığı ülkeler. İskender zamanına ait 4 olay ticarette büyük bir devrim meydana getirmiştir. Birincisi Tir'in alınması, ikincisi Mısır'ın işgali, üçüncüsü Hindistan'ın istilası, dördüncüsü de bu ülkenin güneyindeki denizin bulunması. İran devleti İndus ırmağına kadar uzanıyordu. İskender'den çok önce Dara'nın gönderdiği gemiciler bu ırmağı boylu boyunca aşıp Kızıldeniz'e inmiş bulunuyorlardı. Peki öyleyse diyeceksiniz, Hindistan'la ilk defa güney yoluyla ticaret yapmayı nasıl oldu da Yunanlılar akıl ettiler? İranlılar neden bunu düşünemediler? Kendilerine bu derece yakın olan, ülkelerinin büyük bir bölümünü de çevreleyen bu denizlerden neden yararlanmadılar? Biliyorum İskender Hindistan'ı istila etti de ondan yararlandı diyeceksiniz. Peki ama bir ülkeyle ticaret yapmak için ülkeyi ele geçirmek mi gerek? İşte burada inceleyecek olduğum konu bu. İran Körfezi'nden İndus ırmağına, Güney Denizi'nden Hindikuş dağlarına kadar uzanan Aryan ülkesi, İran devletine bağlı gibi bir şeydi. Ama güney bölgesi çorak, kavruk, verimsizdi. İnsanları da ilkel kişilerdi. Anlatılanlara göre Semiramis'le Cyrus'un orduları bu çöllerde perişan olmuştu. Donanmasıyla ilgisini kesmeyen İskender bile ordusunun bir bölümünün bu ülkede yitmesine engel olamadı. İranlılar bütün kıyıları yalnız İktiyofoglara, Oritlere ve başka barbar insan topluluklarına bırakıyorlardı. Dipnot: İktiyofag'ın asıl anlamı balık yiyendir. Ama eski çağda birçok vahşi insan topluluklarına bu ad verilirdi. O çağlarda balık iğrenç ve pis bir yiyecek maddesi olarak görünürdü. Zaten İranlılar denizci değillerdi. Hatta dinleri bile deniz ticareti yapmalarına tüm engel oluyordu. Dara'nın İndus ırmağı ile Hint denizi üzerinde işlettiği gemiler, düzenli bir tasarının sonucu değil, doğrudan doğruya egemenliğini göstermeyen bir hükümdarın gelip geçici bir hevesiydi. Onun bu girişimi ne ticaret için ne de gemicilik için yararlı bir sonuç verdi. İranlılar da böylece bir an için bilgisizlikten kurtuldular ama yine bilgisizliğe düşmekte gecikmediler. Dahası var, İskender'in gelişinden önce Hindistan'ın güney bölümünün oturulamayacak bir halde olduğu kanısı vardı insanlarda. Bunun nedeni olarak da Semiramis'in ordusundan ancak 20, Cyrus'un ordusundansa ancak 7 kişinin geri dönmüş olması gösteriliyordu. İskender bu ülkeye kuzeyden girdi. Onun niyeti doğuya doğru ilerlemekti. Ama ülkenin güney bölümünde birçok büyük milletin yaşadığını, birçok şehir ve ırmağın bulunduğunu görünce buraları ele geçirmeyi düşündü ve düşündüğünü de yaptı. Nasıl ki Hindistan'ı kurduğu sömürgeler vasıtasıyla karadan batıya bağladıysa, aynı şeyi bu kez denizden yapmayı kafasına koydu. Hidas ırmağında bir donanma inşa ettirdi. Bu ırmaktan aşağıya doğru inerek Indus ırmağına ulaştı ve bu ırmağın denizle birleştiği yere kadar gitti. Ordusuyla donanmasını pat halde bıraktı. Yanına aldığı birkaç gemiyle Indus ırmağının döküldüğü denizi bizzat incelemek üzere yola çıktı. Uygun gördüğü yerlerde de büyük küçük limanlar, tersaneler inşa edilmesini emretti. Patale döndükten sonra donanmasından ayrıldı. Karayolundan ilerlemeye başladı ama deniz ve kara kuvvetlerinin birbirine yardımını sağlamak için de donanmasına Indus ırmağının denize döküldüğü yerden itibaren Orit, İktiyofak, Karamani ve İran kıyılarını takip ederek ilerlemesini emretti. Yol boyunca kuyular açtırdı, şehirler kurdurdu. İktiyofakların yalnız balık yemelerini yasak etti. Bu denizlerin kıyılarında yaşayan insanların uygar olmasını istiyordu. Nearkla Onesikrit 10 ay süren bu deniz yolculuğunun günlüğünü tuttular. Sonunda Sus'a vardılar. Orada ordusu için eğlenceler tertip etmekte olan İskender'i buldular. İskender Mısır'ı emniyet altına almak için İskenderiye'yi inşa ettirmişti. Kendinden önceki kralların Mısır'ı kapamak için ellerinde bir anahtar vardı. İskenderiye ise İskender için Mısır'ı açan bir anahtar olmuştu. Hint denizinin keşfinden sonra ise geliştirmek olanağını bulacağı bir ticareti aklının kenarından bile geçirmemişti. Hatta bu keşiften sonra İskenderiye'nin kendisine yeni yeni olanaklar sağlayabileceğini düşünmediğini bile söylerler. Genel olarak imparatorluğunun batı bölgeleriyle Hindistan arasındaki ticareti geliştirmeyi düşünüyordu. Ama bunu Mısır yoluyla yapmayı tasarlayacak kadar bilgisi yoktu. Indus ırmağını da Nil ırmağını da görmüştü ama ikisi arasında bulunan Arap denizlerini henüz bilmiyordu. Hindistan'dan döner dönmez yeni gemiler inşa ettirip Julius, Dicle, Fırat yoluyla yeniden denize ulaştı. İranlıların bu ırmaklar üzerinde inşa ettikleri şelale şeklindeki engelleri bir bir yok etti. İran koyunun doğrudan doğruya okyanusun bir koyu olduğunu keşfetti. Hint denizini nasıl incelediyse bu denizi de öyle inceledi. Babil'de 1000 gemi için bir limanla tersaneler inşa ettirdi. Kıyılarda kurduğu sömürgelere yerleştirmek için Fenike ile Suriye'ye 500 talan değerinde altın gönderip gemiciler getirtti. Nihayet Fırat kıyılarında olsun, Asur'daki öteki ırmakların kıyılarında olsun çok büyük limanlar, şehirler inşa ettirdi. Bütün bunlardan sonra da İskender'in niyetinin Hindistan'la ticareti doğrudan doğruya Babil ve İran Körfezi yoluyla yapmak olduğundan şüphe edemeyiz. İskender'in Arabistan'ı istila etmeyi düşündüğünü ortaya atarak imparatorluğunun merkezini oraya nakletmeyi tasarladığını ileri sürenler oldu. Peki ama iyice tanımadığı, bilmediği bir yeri seçmesine olanak var mıydı? Üstelik bu ülke yeryüzünün ulaşılması en güç yerlerinden biriydi. Böyle bir şey yapsaydı İskender imparatorluğundan uzaklaşmış olurdu. Nitekim çok uzak yerleri istila eden halifelerin bile ilk işi Arabistan'ı bırakıp başka ülkelere yerleşmek olmuştur. Konu 9. İskender'den sonraki Yunan krallarının ticareti üzerine. İskender Mısır'ı aldığı zaman Kızıldeniz'in çok küçük bir bölümü biliniyordu. Okyanusun bu denizle birleşen ve bir yandan Afrika kıyılarını, öte yandan Arabistan kıyılarını sulayan bölümü üzerinde hiç kimsenin en ufak bir bilgisi bile yoktu. Hatta o sırada Arap Yarımadası'nın çevresini dolaşmanın olanaksız olduğu sanılıyordu. Yarımadanın iki tarafından bu işe girişenler yarı yoldan geri dönmek zorunda kalmışlardı. Arap Yarımadası'nın güney kıyılarında yolculuk etmek olanaksızdır diyorlardı. Çünkü bu yarımadanın kuzey bölümünü aşan Kambis ordusunun hemen bütün askerleri öldü. Lagus'un oğlu Ptolemy'nin Babil'de Seleukus Nikator'un yardımına gönderdiği ordusunun erleri ise duyulmamış, işitilmemiş hastalıklara tutuldu ve havanın sıcaklığından ötürü ancak geceleri yürüyebildi. İranlıların denizle, denizcilikle hiçbir ilgileri yoktu. Mısır'ı ele geçirdikleri zaman bu konudaki kanılarını oranın halkına da aşıladılar. Hatta her iki millet denizi o derece ihmal ettiler ki, Yunan kralları İran ve Mısır halkının yalnız Tirlilerin, İdumelilerin ve Yahudilerin okyanus yoluyla yaptıkları ticareti değil, aynı zamanda Kızıldeniz kıyılarında yaptıkları ticareti bile bilmediklerini gördüler. Birinci Tir şehri ile Kızıldeniz'e yakın birçok küçük şehir ve milletin Nabukodonosor tarafından ortadan kaldırılması, daha önce elde edilen bilgilerin tümünün yok olmasına sebep olmuştur. İranlılar zamanında Mısır'ın Kızıldeniz'le sınırı yoktu. Mısır, Nil Irmağı'nın sık sık sular altında kalan ve iki yanda dağlarla sınırlanan dar ve uzun bir toprak parçasından ibaretti. Bundan ötürü de Kızıldeniz'i olsun, okyanusu olsun bir kere daha keşfetmek gerekti. Bunu da Salt Yunan krallarının tecessüsüne borçluyuz. Yunanlılar Nil boyunca ilerlediler. Irmakla deniz arasında kalan ülkelerde fil avladılar. Bu deniz kıyılarını karayolundan giderek keşfettiler. Bu keşifler de Yunanlılar zamanında yapıldığı için adlarının çoğunu Yunanca olduğunu, inşa edilen tapınaklarınsa Yunan tanrılarına tahsis edildiğini görüyoruz. Mısırlı Yunanlılar geniş ölçüde ticaret yapmak olanağını buldular. Kızıldeniz'deki bütün limanları egemenlikleri altına almışlardı. Tüccar milletlerin rakibi olan Tir artık ortadan kalkmıştı. Ülkenin öteden beri etkisi altında bulunduğu boş inançları da bir yana atmışlardı. Mısır dünyanın adeta merkezi haline almıştı. Suriye kralları Güney Hindistan'la ticareti Mısır krallarına bırakmışlar. Kendilerini yalnız Amuderya ve Hazer Denizi yoluyla yapılan kuzey ticaretine vermişlerdi. O çağlarda Hazer Denizi'ni Kuzey Okyanusu'nun bir parçası sanıyorlardı. Nitekim İskender de ölümünden az önce sırf bu denizin Karadeniz yoluyla bir okyanusla ya da doğrudan başka bir deniz yoluyla Hindistan'la birleşip birleşmediğini anlamak için bir donanma inşa ettirmekten bile geri kalmamıştı. Ondan sonra Seleukus'la Antiochus bu denizi iyice tanımak amacıyla işe giriştiler. Bunun için de orada devamlı gemiler bulundurdular. Seleukus'un bulunduğu bölüme Seleucid adı verildi. Antiochus'un bulduğu bölüme de Antiochid denildi. Bu iki hükümdar kuzeyle uğraştıkları için güney denizlerini ihmal ettiler. Bundan başka Ptolemeler zaten donanmalarıyla Kızıldeniz'e iyice yerleşmiş bulunuyorlardı. Üstelik İranlılarda da denizciliğe karşı yenilmesi olanaksız bir isteksizlik vardı. İşte bütün bu nedenlerden ötürü Seleukus'la Antiochus güneyle ilgilerini kesmek zorunda kaldılar. İran'ın güney kıyılarında oturanlarda da zaten denizciliğe heves eden yoktu. İskender'in son zamanlarında bu heves biraz uyanır gibi olmuştu ama Kıbrıs, Fenike ve Ön Asya kıyılarındaki limanların çoğuna hakim olan Mısır krallarının ellerinde çeşitli girişimlerde bulunmak için zaten bir sürü olanak vardı. Bundan ötürü kendilerine bağlı olan insanların dehalarını zorlamak ihtiyacını duymadılar. Tersine kendileri bu dehaya uymayı uygun buldular. Eskilerin Hazer Denizi'ni okyanusun bir parçası olarak görmekte direnmelerine insanın inanası gelmiyor. İskender'in olsun, Suriye krallarının olsun, Partlarla Romalıların olsun yaptıkları seyahatler onları bu düşüncelerinden bir türlü vazgeçirtemedi. Gelenek haline almıştır bu. Kişi hatasını mümkün olduğu kadar geç anlamak ister. Önceleri Hazer Denizi'nin yalnız güney kesimi biliniyordu. Okyanus sandılar orasını. Sağ ve sol kıyılarından kuzeye doğru ilerledikçe yine körfez şeklinde karaya girmiş okyanus sandılar. Doğu kıyısında ancak Jaxart'a, batı kıyısında ise Albany'nin sonuna kadar vardılar. kuzey kesiminde deniz bataklık halini alıyor, gemilerin işlemesi güçleşiyordu. İşte bütün bunlar Hazer Denizi'nin okyanus olarak görülmesine sebep oldu. İskender'in ordusu doğuya doğru ancak Indus'a dökülen ırmakların sonuncusu Hipanis'e kadar ilerleyebilmişti. Böylece Yunanlıların Hindistan'la ilk ticaretleri ülkenin çok küçük bir bölümünde olmuştu. Seleukus Nikator ise Ganga'ya kadar ilerledi. Buradan da sözü geçen ırmağın döküldüğü denize inen Bengal körfezine vardı. Bugün kara parçalarını deniz yoluyla keşfediyorlar. Eskiden bunun tam tersi olurmuş, denizleri karayoluyla keşfederlermiş. Apoldor'un tanıklığına rağmen Strabon, Baktriyan'daki Yunan krallarının Seleukus'la İskender'den daha uzağa gitmiş olmalarına pek öyle inanmaz. Doğu yönünde Seleukus'tan daha uzaklara gitmiş olmadıkları doğru olsa bile güney yönünde daha uzaklara gittikleri muhakkaktır. Çünkü Sigeri bir de Malabar'da sözünü edeceğim deniz seferlerine yol açan limanları keşfettiler. Pliny'nin anlattığına göre Hindistan'a gitmek için batılılar 3 yol takip etmişler. Önce Siyagr burnunu aşıp Indus'un denize döküldüğü yerde bulunan Patalen adasına varmışlar. Bu yol İskender'in donanması tarafından takip edilen yoldur. Ondan sonra daha kısa, daha emin bir yol bulmuşlar. Sözü geçen burundan kalkıp Siger'e geçmişler. Siger denen yerse Strabon'un Baktriyan'daki Yunanlı hükümdarların bulduklarını söylediği Siger ülkesinden başka bir yer olamaz. Pliny bu yolun daha az bir zamanda alındığını göz önünde bulundurduğu içindir ki ötekinden daha kısa olduğunu söylüyor. Yoksa Baktriyan kralları tarafından keşfedildiğine göre Siger'in Indus'tan daha uzaklarda olması gerekir. Şu halde gemicilerin kıyılardaki bazı kıvrımları takipten kaçınmış ve bazı rüzgarlardan faydalanmış olmaları ihtimalini düşünebiliriz. Son olarak ticaret gemileri bir üçüncü yol daha takip etmişler ki o da önce Kızıldeniz'in hemen başladığı yerde bulunan Kan ya da Oselis adındaki limanlara varmak olmuş. Ondan sonra batıdan esen rüzgarları arkalarına alıp Hindistan'ın ilk uğrağı olan Muziris'e, oradan da başka limanlara gitmek olmuş. Görülüyor ki Kızıldeniz'in başladığı yerden yola çıktıktan sonra kuzeydoğu yönünde Arabistan Yarımadası'nın kıyılarını takip ederek Siagra varacak yerde yol boyunca değişikliklerini keşfettikleri muson rüzgarlarına uyarak doğrudan doğruya batıdan doğuya doğru yol almışlar. Eskiler kıyılardan ancak kendilerine pusula vazifesi gören muson rüzgarlarıyla alize rüzgarlarından yararlandıkları zaman uzaklaşmışlardır. Pliny yazın ortasına doğru Hindistan'a gitmek üzere yola çıkıldığını, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında geri dönüldüğünü söylüyor. Onun bu söyledikleri bizim gemicilerin günlüklerine çok uygun düşüyor. Hint Denizi'nin Afrika Yarımadası ile Ganga Irmağı'nın bu yanı arasında kalan bölümünde iki çeşit muson vardır. Birincisinde rüzgar Ağustos ve Eylül aylarında başlar ve batıdan doğuya doğru eser. İkincisinde rüzgarlar Ocak ayında başlar ve doğudan batıya doğru eser. Böylece bizler de bugün Afrika kıyılarında Malabar'a doğru Ptolemy'nin donanması hangi mevsimde yola çıkıyorsa o mevsimde yola çıkıyor, onun geri döndüğü mevsimde de geri dönüyoruz. İskender'in donanması Patal'den Suza tam 7 ayda gitti. Temmuz'da yola çıktı, yani bugün hiçbir geminin Hindistan'dan batıya doğru yola çıkmayı göze alamayacağı bir mevsimde yola çıktı. İki muson arasında rüzgarların değiştiği bir zaman vardır. Bu zaman içinde kuzeyden esen her zamanki rüzgarlara karışan bir rüzgar, bilhassa kıyılara yakın yerlerde şiddetli fırtınalar meydana getirir. Bu da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olur. İskender'in Patal'den yola çıkan donanması oldukça önemli fırtınalarla boğuştu. Ters yönde esen bir musonla karşılaştığı için de yolculuk bir hayli uzun sürdü. Pliny Hindistan'a gitmek için yola yaz mevsiminin sonunda çıkıldığını, böylece muson rüzgarlarının değişikliğe uğradığı ayların İskenderiye ile Kızıldeniz arasında geçirildiğini söylüyor. Şimdi denizcilik alanında nasıl geliştiğimize şöyle bir lütfedip bakmanızı rica edeceğim. Dara'nın Indus'tan yola çıkarıp Kızıldeniz'e gönderdiği gemilerin bu seyahati tam 2,5 yıl sürdü. İskender'in yine Indus'tan yola çıkardığı donanma 3 ay Indus Irmağı üzerinde, 7 ay da Hint Denizi'nde kaldığından ancak 10 ay sonra Sus'a varabildi. Daha sonra Malabar kıyılarından kalkan bir gemi 40 gün sonra Kızıldeniz'e vardı. Hipanis ile Ganga arasındaki ülkeler üzerinde denizcilerin o çağda hiçbir bilgisi olmadığını ortaya atan Strabon, Mısır'dan Hindistan'a giden gemicilerin çok azının Ganga ırmağına kadar vardıklarını söylüyor. Gerçekten de öyle. Gemilerin Ganga'ya gitmediklerini görüyoruz. Batıdan doğuya esen musonların yardımıyla Kızıldeniz'in ağzından Malabar kıyılarına kadar giderlerdi. Oralardaki limanlarda dururlar, Ganga'nın ötesine geçmeyi, Komorin burnuyla Koromandel kıyılarını aşarak yarımadayı dolaşmayı düşünmezlerdi. Mısır krallarıyla Romalıların seyahat planları gemilerin aynı yıl içinde geri dönmelerini gerektirirdi. Böylece Yunanlıların da Romalıların da Hindistan'la yaptıkları ticaretin bizimki kadar geniş olmasına olanak yoktu. Onların bilmedikleri birçok büyük ülkeleri bugün bizler bilmekteyiz. Bugün bizler bir yandan Hindistan bölgesinde yaşayan bütün milletlerle ticaret yaparken, bir yandan da onların adına başka milletlerle ticaret yapıyor, hem de mallarını kendi gemilerimizle taşıyoruz. Ama onlar bu ticareti bizden çok daha kolay bir şekilde yapıyorlardı. Bugün de yalnız Guzarat'la Malabar kıyılarında ticaret yapmakla yetinseydik, Güney adalarına inecek yerde adalıların getirdikleri mallarla işimizi görebilseydik, Mısır'dan geçen yolu, Ümit burnundan geçen yola tercih etmemiz gerekirdi. Strabo'nun dediğine bakılırsa, Taproban'da oturan insan topluluklarıyla bu yoldan ticari temaslarda bulunulurmuş. Dipnot, Seylan Adası'nın eski adı. Konu 10. Afrika çevresindeki kıyılar üzerine. Tarih kitapları bize pusulanın bulunuşundan önce insanların Afrika'nın çevresini dolaşmak için 4 kez teşebbüse geçtiklerini söylüyor. Ptolome Latür'ün öfkesinden korkup kaçan Fenikeliler, Neko ile Ödoks tarafından Kızıldeniz yoluyla bu işe başlamışlar ve kendilerine verilen görevi başarıyla sonuçlandırmışlardır. Zerzek zamanında Satasp'la Kartacalılar tarafından gönderilen Hannon, Herakles sütunlarından dışarı çıkmışlarsa da kendilerine verilen görevi başaramamışlardır. Afrika'nın çevresini dolaşmak için yapılması gereken en önemli şey Ümit burnunu bulmak ve bu burnu aşmaktı. Ama Kızıldeniz'le bu burun arasındaki uzaklık, Akdeniz'le bu burun arasındaki uzaklığın aşağı yukarı yarısı kadar bir şeydi. Kızıldeniz'den Ümit burnuna kadar uzanan kıyı, Ümit burnundan Herakles sütunlarına kadar uzanan kıyıdan daha güven vericiydi. Ümit burnuna varmak için Herakles sütunlarından yola çıkanların pusulanın icadını beklemeleri gerekti. Böylece Afrika'nın kıyılarını bırakıp St. Helen adasına ya da Brezilya kıyılarına doğru yol almak için uçsuz bucaksız denizde bir hayli yolculuk etmek zorunda kaldılar.